Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 8. Ayrım. Bölüm 14. DC trafiği her zamankinden daha kötüydü. Çünkü birileri Beyaz Saray'ın tam karşısında bir bomba patlatmıştı. En azından oradan geçen kızgın insanların bazıları muhtemelen böyle düşünüyorlardı. Tüm istikametlere sokak bariyerleri yerleştirilmişti. Ülkenin başkenti karmakarışık bir yer gibi görünüyordu. İnsanların yaklaşmasını iyice engellemek için bu bariyerlerin önlerine ya da arkalarına polis arabaları ile siyah gizli servis cipleri park edilmişti. Chapman'ın kimlik kartı olmasına rağmen arabalarını bırakıp içeri yürümeleri gerekmişti. Kontrol noktalarında telefon görüşmeleri yapıldı. M16'nın belgeleri incelendi ve orada olmayan yetkililer geçişlerine izin verdiler. Oradaki polislerden ve ajanlardan hiçbirinin onları yanlışlıkla içeri alarak zan altında kalmak istemediklerini anlayabiliyordu Stone. İşte bu yüzden yöneticiler daha büyük paralar alıyordu ve onların ofisleri daha büyük oluyordu. Tabii daha yukarılardan biri fikrini değiştirirse, başı yanan da onlar oluyordu. Nihayet son engeli de aşıp Lafayette Parkı'na ulaştılar. Görüntü Stone gibi orayı herkesten iyi bilen biri için bile tanınmaz haldeydi. Parkın ortası karanlık bir karmaşa içindeydi. Ağaçlar ve çiçekler zarar görmüştü. Çimenler yanmıştı. Çöpler bir kenara yığılmıştı. Jackson'ın heykelinin kalıntıları hala yerlerdeydi. Topun tekerleklerinden biri neredeyse Pennsylvania Caddesi'ndeki kaldırıma kadar gitmişti. Parmaklıkların bir parçası 20 metre ötede duruyordu. Alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosu gezici karakollarını Pennsylvania Caddesi'nin ortasına kurmuştu. FBI ise Jackson bölgesine, parkın batısına yerleşmişti. Her yerde köpekler ve silahlı güvenlikler vardı. Jackson bölgesindeki ve parkın karşısındaki Madison bölgesindeki bütün iş ve hükümet ofisleri kapatılmıştı. Park bir polis kurultayı gibi görünse de takım elbiselilerin sayısı üniformalılardan fazlaydı. Stone ve Chapman bir alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosu ulusal müdahale ekibi kamyonunun yanından geçtiler. Stone bu kamyonlardan sadece 3 tane olduğunu biliyordu. Ulusal müdahale ekibi ülkedeki en iyi bomba uzmanlarına sahipti. Bir olay yerine gittiklerinde birkaç gün içinde neyin nasıl patladığını ortaya çıkarıyorlardı. Stone patlama bölgesinde tehlikeli maddelerden korunmak için özel üniforma giymiş ekiplerin olduğunu gördü. Ayrıca üzerlerinde hava geçirmeyen giysiler olan insanlar da vardı. Bu halleriyle ameliyata hazırlanan doktorlara benziyorlardı. Bölgeyi tarıyor, bir iz bulmaya çalışıyorlardı. Her yanda renkli ve küçük çadırlar vardı. Her birinin daha önceden bulunan izleri işaret ettiğini tahmin etti Stone. Takım elbiseli adamlardan bazılarının FBI olduğu çok açıktı. Bir tahmin değildi bu. Üzerlerindeki FBI rüzgarlıklarından anlaşılıyordu. İç kısımlardaki diğer ceketli ve kravatlılar gizli servistendi. Kulaklıkları ve bu tırnak içinde yabancıların onların bölgesine girdiği için astıkları suratları onları ele veriyordu. Stone ve Chapman FBI ajanlarına doğru yürümeye başladılar. Ancak tam dedektiflere yaklaştıkları sırada uzun boylu bir adam yollarını kesti. Bay Stone. Stone adama baktı. Evet. Benimle gelmeniz gerekiyor efendim. Nereye? Adam caddenin tam karşısına işaret etti. Beyaz Saray'a mı? Neden? Özel ajan Alex Ford'u tanıyorsunuz sanırım. Kendisi sizi bekliyor. Stone Chapman'a baktı. O da benimle. Adam da Chapman'a baktı. Ajan Chapman? Chapman başıyla onayladı. Kimlik lütfen. Chapman kimliğini gösterdi. Gidelim. Chapman silahını bırakmıştı ama adam yine de ön kapıya kadar onlara eşlik etti. Silahımı geri istiyorum, dedi Chapman görevliye. Hem de aynen teslim ettiğim gibi. O silaha çok düşkünüm. Tabii hanımefendi, dedi adam kibarca. O sırada yanlarından içinde yeşil ve haki rengi üniformalar giyinmiş görevlilerin olduğu bir iş makinesi geçti. Beyaz Saray'ın içindeki bir ağaç kütüğünü çıkaracaklardı. Adamlardan biri Chapman'a göz kırptı. Kadın öfkeyle kaşlarını çattı. Binaya girdiler. Salona inerken, "Demek burası Beyaz Saray ha?" diye fısıldadı Chapman. "Daha önce hiç girmedin mi buraya?" diye sordu Stone. "Hayır, sen?" Stone cevap vermedi. O sırada Alex Ford dışarı çıkıp yanlarına geldi. Stone'a eşlik eden ajana başıyla işaret verdi. "Tamamdır Chuck, teşekkürler." "Peki Alex." Chuck yanlarından ayrıldı ve geldikleri yoldan geri döndü. Stone, Chapman'la Alex'i tanıştırdıktan sonra "Neden buradayız?" diye sordu. "Sir James McElroy'la buluşmuşsun," dedi Alex.
"Sir mü?"
"Şövalye ilan edildiğini söylemedi bana." "Aslında bunu pek istememişti," diye açıklama yaptı Chapman. "Ama insan kraliçeyi geri çevirmez, değil mi?" "Evet, James'le buluştum," dedi Stone. "Senin de bildiğin gibi işe geri dönmeni diğer teşkilatlar da çok istiyor. Sizinki de dahil mi?" "Buradaki diğerleri de dahil." "Kiminle görüşeceğiz?" "Kurmay başkanı ve başkan yardımcısıyla." Çok etkilendim. "Sanırım başkan yardımcısı işe biraz daha ciddiyet katmak için orada bulunuyor." "Bütün bilgiler verildi mi kendilerine?" "Bilmiyorum. Benim rütbemin üstündeler." Bir kapıya geldiler. Alex kapıyı çaldı. "Girin," dedi birisi. "Hazır mısın?" dedi Alex. Stone başıyla onayladı. Chapman manşetlerini düzeltti, öne çıkan saçını geri itti. "Kendimi neyin içine soktum ben?" diye mırıldandı. "Şimdi ben de aynı şeyi düşünüyordum," dedi Stone. Bölüm 15. Antreden geçip başkan yardımcısının odasına girdiler. Uzun boylu, beyaz saçlı, şişman ve kendinden emin gülümseyen bir adamdı. İnsanın elini güçlü bir şekilde sıkıyordu. Bu özelliği binlerce kampanya gezisinde gelişmiş olmalıydı. Kurmay başkanı ise kısa boylu ve zayıf bir adamdı. Gözleri bir radar gibi sürekli etrafta geziniyordu. Stone, başkan yardımcısının sadece ortama daha fazla ciddiyet katmak için orada olmadığını hissetti. Başkanın Ulusal Güvenlik Konseyi'ydi söz konusu olan. Yine de adamın araya başka birini koymadan onunla doğrudan görüşmesi Stone'u gerçekten şaşırtmıştı. İnsan başkanına karşı gelemezdi tabii. Kısaca hoşbeş yapıldı ve o kısım hemen geçildi. Alex Ford kapının yanında duruyordu. Artık Stone'un arkadaşı değil, bir güvenlik görevlisiydi. "Başkan sizinle buluşmamızı istedi," dedi başkan yardımcısı. Chapman'ı işaret etti. "İkinizle de. Biz bu hassas konuyu mümkün olduğunca çabuk halletmek istiyoruz." Stone bu söylenenleri zihninde anlaşılır bir hale sokmaya çalışıyordu. Aslında başkan yardımcısı, "Bu benim fikrim değil ve başkanıma ne kadar sadık olursam olayım, bu iş elimizde patlarsa sorumluluğu ben üstüme almam. O yüzden kurmay başkanı burada. Girerse patronumun başı girer belaya, benimki değil," demek istiyordu. Stone, "Acaba bu iki adamın asıl plandan haberi var mı?" diye merak etti. Acaba Stone'un Rus uyuşturucu satıcılarına karşı Meksika'ya gönderilmek istendiğini biliyorlar mıydı? Amerikan başkan yardımcıları genellikle üstleri tarafından pek aydınlatılmazlardı. Kurmay başkanları ise başkanın bildiği her şeyi bilirdi genellikle. Başkan yardımcısı kurmay başkanına başıyla işaret verdi. Kurmay başkanı Stone'a siyah, deri bir kartvizitlik uzattı. "Kimlikleriniz," dedi adam. Uzatılan şeyi yavaşça aldı Stone. Sonra da içini açıp yüzüne baktı. Yeni görevinin bir parçası olan fotoğrafı derinlerden ona bakıyordu. Bu resmi ne zaman çektiklerini merak etti. Belki de Milli İstihbarat Merkezi'nde otururken çekmişlerdi. Bu da Riley Weaver'ın her şeyden haberi olduğu anlamına gelirdi. İsim kısmında yazanları görünce gülümsedi. Oliver Stone. Fotoğrafının yanında kimlik kartı vardı. Resmi olarak Ulusal Güvenlik, Savunma ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü için çalışan bir saha ajanı olmuştu. Kulağa mantıklı geliyor, diye düşündü Stone. Ulusal Koordinatör. Ulusal Güvenlik Konseyi için çalışıyordu ve Ulusal Güvenlik Danışmanı aracılığıyla başkana rapor veriyordu. Beyaz Saray'la bir bağlantı vardı ama Arada tek bir merdiven duruyordu. Başkan her şeyle ilgileniyordu. Tıpkı şu anda sağduyulu yardımcısının yaptığı gibi. Kartvizitliğin diğer gözüne baktı. Üzerinde ajanlığın simgesi olan parlak rozet vardı. "Ajanlıkların garip seçimleri var," dedi sonunda. Başkan yardımcısı zafer kazanmış edasıyla gizemli bir şekilde gülümsedi. "Öyle değil mi?" Stone binlerce gizemli yüz okumuştu. Başkan yardımcısınınki de farklı değildi. Bütün bunların saçmalık olduğunu düşünüyor ve muhtemelen çok haklı. Yurt içi güvenlik dairesi ve FBI ile aynı ayardadır. Hatta biraz daha kuvvetli. Neredeyse bütün kapıları açar. O kapıların çoğu da bu binada, dedi kurmay başkanı. İyi o zaman, buradaki hiçbir kapıyı zorlamak ve açmak zorunda kalmayacağımı umalım. Kurmay başkanına, hep başkana hizmet ediyorsunuz, dedi Stone. Adam şaşırıp kaldı. Stone bir şey söylemesine izin vermeden başkan yardımcısına döndü. Ve siz de iş arkadaşınızın muhakeme yeteneğine güveniyorsunuz anlaşılan. Ya da en azından bana bu yetkiyi vererek büyük bir hata yapmamış olacağını umuyorsunuz. İki adam da Stone'a farklı farklı bakıyordu. Başkan yardımcısı başıyla onayladı. O iyi bir adam. Bütün bunlar bittiğinde onun güveninin haklı çıkacağına inanıyorum ve sizin de aynı şekilde düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Stone hiç cevap vermeden kartvizitliği cebine koydu. Bu toplantıdan sonra ulusal koordinatörün ofisinde yetkililerin önünde yemin edeceksiniz. Böylece tutuklama yetkiniz de olacak. Eğer isterseniz size bir de silah verilecek, dedi kurmay başkanı. Ses tonunda kuşku vardı. O da Stone gibi bir adama bu kadar yetki verilmesinin delilik olduğunu düşünüyordu belli ki. Başkan kesin kararını vermeden önce kurmay başkanı bu konuda onunla ne kadar tartışmıştı kim bilir. Stone Chapman'a baktı. M16'dan gelen arkadaşımın harika bir Walter PPK'yi var. O şimdilik işimizi görür. Pekala, dedi başkan yardımcısı ve ayağa kalktı. Toplantının bittiğinin işaretiydi bu. Stone çalışma saatlerinin uzadığını biliyordu ve o da bu toplantıyı bir an önce bitirmek istiyordu. Burada biraz daha fazla kalırsanız kokusu sonsuza dek üzerimize sinebilir efendim. Hepsi el sıkıştılar. İyi şanslar Ajan Stone, dedi başkan yardımcısı. Alex'in peşinden salona doğru giderken, eğer Amerikan ajanı olmanın bu kadar kolay olacağını bilseydim çok daha önceden gelirdim buraya, dedi Chapman homurdanarak. Biraz fazla rahat oldu, dedi Stone Alex'e bakarak. Son 15 yılda işler değişti. Tahmin edebileceğinizden çok daha fazla insan silahla ve rozetle geziyor etrafta. Hem deniz aşırı askeri harekatlarda hem de ülkede. Artık böyle, dedi gizli servis ajanı. Chapman'ın duymamasına dikkat ederek, haberin olsun, insanlar John Carr'ın geri döndüğünü biliyorlar, diye ekledi. Farkındayım. Çok fazla sır biliyorsun Oliver, bazıları için çok çok fazla. Evet, bunu ben de fark ettim. Bunu yapmana gerek yok. Aslında var. Neden? Diye sordu Alex. Bir sürü nedeni var. Alex hayal kırıklığına uğramıştı ama hiçbir şey söylemedi. Burada işimiz bittikten sonra parka gideceğiz. Sen de bizimle gelir misin? Dedi Stone. Alex başını iki yana salladı. Ben burada koruma görevindeyim ve sana daha önce de söylediğim gibi araştırmanın yanına bile yaklaşamıyorum. Bildiğiniz nedenlerden ötürü bölgeye bir çin setti ördüler. Stone dikkatle baktı Alex'e. Serviste köstebek olduğunu mu düşünüyorlar? Diğer adam bu fikri duyunca huzursuz oldu ama başıyla onaylamaktan da geri durmadı. Ben saçmalık olduğunu düşünüyorum ama her şeyi düşünmek lazım. Stone, Beyaz Saray'ın başka bir odasında yemin etti. Sonra Chapman sevgili silahını aldı ve birlikte Beyaz Saray'dan çıkıp parka yöneldiler. Dünyanın tek süper gücü olan başkanın senin yanında olması çok hoş. Olabilir. Hikayenin tamamını öğrenebilecek miyim bir gün? Hayır, öğrenemeyeceksin. Bölüm 16. Stone ve Chapman rozetlerini göstererek parktaki güvenlik çemberinden geçtiler. İlk olarak ne yapıyoruz diye sordu Chapman. Stone çevresini takım elbiselilerin sardığı adamı işaret etti. Hadi, hemen en başa gidelim. Yine kimliklerini gösterdiler. Adam Stone'un casus olduğunu görünce onlara boş bir yere geçmelerini işaret etti. Tom Gross, FBI, dedi adam. Adli soruşturmayı yürütmekle görevliyim. Washington Saha Ofisi'nin Milli Terörle Mücadele Bürosu'ndanım. Gross, kırklarının sonundaydı. Stone'dan biraz daha kısa boylu ama daha asil duruşluydu. Siyah saçları seyrekleşmeye başlamıştı. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Bu ifade yüzüne terörle mücadele bürosuna girdikten bir hafta sonra kalıcı olarak yapışmış olmalıydı. Biz buraya diye konuşmaya başladı Stone. Telefonla haber aldım. Büromuzun elinden gelen yardımı yapacağına emin olabilirsiniz diye araya girdi Gross. Sonra Chapman'a dönüp, başbakanınız yara almadığı için çok sevindim dedi. Teşekkürler diye karşılık verdi Chapman. Sorumluluğu üstlenen bir grup var mı diye sordu Stone. Henüz yok. Stone dün gece orada olduğunu anlatırken Gross onları patlamanın merkezine götürdü. Onlar dönene kadar bulunan ipuçlarını gösteren çadırlar epey artmıştı. Suç mahallinden uzak tutmaya çalışıyoruz ama medya bu olayın peşinde. Bir sürü karışıklık çıkarıyorlar. Bölgedeki her şeyi kapatmak zorunda kaldık. Bir sürü insan sinirden kudurdu. Tahmin edebiliyorum, dedi Stone. Yöneticimiz bir basın toplantısı yaptı ama biz de az şey bildiğimiz için fazla bir şey söyleyemedi. Geri kalan medya işleriyle yetkili mevkiler uğraşacak, dedi. Müdürün asistanını ve FBI'ın medya ilişkileri bölümünü kastediyordu. Alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosundan görevi devralacağız. Ama bomba parçalarıyla ilgili işin büyük kısmını onlar yapacaklar. Stone Gross'a baktı. Yani içeriden değil dışarıdan bir tehdit olduğuna karar verdiniz. Hayır diyemem, dedi Gross. Başbakanın burada olması ve bombanın konumu açısından öyle düşünüyoruz. Doğru, dedi Stone. Dün gecenin video kayıtlarına baktınız mı? 8. ayrımın sonu. Sayfa 85. Devamı 9. ayrımda.